Ayrım 15. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 193. 9. Medyokrasi. Yazarın uydurduğu bir kelime, yeteneksiz ve beceriksiz kişilerin yönetime egemen olduğu bir düzeni ima ediyor. Kontes yemek odasından çıkınca general sordu. Söyle bakalım Mişo, ne gibi yenilikler var? Bana sorarsanız generalim, burada işten söz edemeyiz. Yerin kulağı vardır ve ben konuştuklarımızı bizden başka kimsenin işitemeyeceğinden emin olmak isterim. Peki, dedi general. Çayırın ortasından geçen yolu tutar, dolaşa dolaşa yönetici köşküne kadar uzanırız. Böylece hiç kimsenin bizi dinlemeyeceğinden emin oluruz. Birkaç dakika sonra general, Sibile ve Mişo ile birlikte çayırın ortasından ilerliyordu. Aynı zamanda da kontes, Peder Brozet ve Blonde eşliğinde Avon kapısına doğru gidiyordu. Michel Graniver'de geçen sahneyi anlattı. Vatel haksız dedi Sibile. Onu kör etmekle kanıtladılar bunu zaten diye cevap verdi Mişo. Ama bu bir şey değil. Biliyorsunuz generalim, mahkum olmuş bütün suçların hayvanlarına el koymayı tasarlıyorduk. Ne yazık ki hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğiz bunu. Brune'de meslektaşı Plizzo gibi gerektiği biçimde desteklemeyecek bizi. Hadise önceden haber verecekler. Brune'nin pratisyeni Vermişel, Graniver, Furşon Baba'yı görmeye gelmiş. Bombo'nun sevgilisi Marie Tonsar da haber vermek üzere Konşe'ye gitmiş. Anlayacağın yeniden başlıyor hasar. Daha sert davranmanın gerekliliği gün be gün artıyor dedisi bile. Ben demedim mi size diye bağırdı general. Zarar, ziyan ve masraflar tarafıma ödenmediği takdirde borçlunun hapis cezasına çarptırılması hakkındaki mahkeme kararının uygulanmasını istemek gerekiyor. Bu adamlar yasayı güçsüz görüyor ve kendileri tutuklamaya cesaret edilemeyeceğini birbirlerine söylüyorlar dedisi bile. Sizi korkutmak istiyorlar. Laviofaye'de suç ortakları var çünkü. Savcı mahkumiyet kararlarını unutmuş gibi davranıyor. Mişo generali düşünceli görerek, öyle sanıyorum ki çok para harcarsanız malınızı mülkünüzü kurtarma umudunuz hala var dedi. Sertlik yapmaktansa para harcamak daha doğru olur dedisi bile. Ne yapmak gerekiyor peki diye sordu Montcornet genel muhafıza. Gayet basit diye cevap verdi Mişo. Ormanınızı da parkınız gibi duvarlarla çevirmeniz gerekiyor. O zaman rahat ederiz. En küçük uygunsuz davranış cürüm sayılır ve ağır cezaya kadar gider. Metresi 4,5 franktan Kont Hazretleri yalnız malzeme için Aguin'in sermayesinin 1/3'ünü harcamak zorunda kalır bu iş için diyerek karşı çıktı bu düşünceye Sibile. Bir yandan da sırıtıyordu. Hadi dedi Montcornet, ben hemen hareket ediyorum, başsavcıyı göreceğim. Başsavcı, belki de kraliyet savcısıyla aynı düşüncededir dedi Sibile sessizce. Bu tür bir ihmalkarlığa bakılırsa aralarında bir anlaşma söz konusu. İyi ya, bunu öğrenmek gerekir işte diye bağırdı Montcornet. Eğer yargıçları da savcıları da başsavcıya kadar herkese azlettirmek gerekiyorsa Adalet Bakanı'na kadar giderim. Hatta kralın huzuruna kadar çıkarım. Mişo'nun birdenbire verdiği bir işaretle general arkaya dönerek hoşça kal azizim dedi. Kahya anladı bunu. Kont Hazretleri belediye başkanı olarak hasat artıklarını toplama hakkının kötüye kullanılmasını engellemek için gerekli önlemleri uygulamak istiyorlar mı diye sordu. Hasat başlayacak. Eğer fakirlik il muhabiri ve komşu bucaklarda yaşayan yoksulların başak artıklarını toplamalarının yasaklanması konusundaki kararnameleri yayımlatacaksak kaybedecek fazla zamanımız yok. Ne gerekiyorsa onu yapın, Grozan'la anlaşın dedi Kont. Bu insanlara yasayı harfiyen uygulamak gerekiyor. Böylelikle de o anda Montcornet, Sibile'nin 15 günden beri kendisine önerdiği yöntemi onaylamış oldu. Oysa sürekli kaçınmıştı bu yöntemi uygulamaktan ama Vatel'in başına gelen olaydan duyduğu öfkenin sıcaklığında sertlikle davranmanın uygun olacağını düşündü. Sibile 100 adım uzaklaşınca Kont muhafızına alçak sesle sordu. Söyle bakalım Mişo, ne var? Evinizde bir düşman var general ve siz gizli tutulması gereken bütün tasarılarınızı anlatıyorsunuz ona. Aynı kuşkular bende de var diye cevap verdi Montcornet. Ama aynı yanılgıya iki kez düşmeyeceğim. Sibile'ye yol vermem için senin bu işi iyice öğrenmeni ve Vatel'in de senin yerine geçebilmesini bekliyorum. Şu da var ki Sibile'nin hiçbir kusurunu görmüş değilim. Son derecede titiz ve namuslu bir insan. 5 yıldan beri 100 frank geçirmemiştir zimmetine. İğrenç bir karaktere sahiptir. O kadar kuracağı plan ne olabilir ki? General, dedi Mişo ciddiyetle. Nasılsa öğreneceğim bunu. Çünkü kesinlikle bir planı olduğunu sanıyorum. İzin verirseniz Furşon serserisinden öğrenirim bu planı. 1000 franka bakar. Gerçi bu sabahtan beri Furşon'un her tarafı birden idare ettiğinden kuşkulanıyorum ya. Sizi Agüye'ye satmaya zorlamak istiyorlar. O ihtiyar bunak ipçi söyledi bunu bana bilesiniz. Konşe'den Laviofa'ya kadar tek bir köyle, tek bir küçük burjuva, bir çiftlik kiracısı ya da meyhaneci yok ki yağma günü için parasını hazırlamış olmasın. Furşon, damadı Tonsar'ın satın alacağı arazi parçasını bile kararlaştırdığını çıtlattı bana. Agüye satacağınız kanısı havada yayılan bir zehir gibi bütün vadiyi kaplamış. Sibile yaptığı casusluğun karşılığını yönetici köşküyle çevresindeki bir kısım toprağa sahip olmakla alacaktır belki de. Aramızda konuşulan her şeyi herkes biliyor, Laviofa'ya de. Sibile düşmanınız Gobertin'in akrabası. Başsavcı hakkında ağzınızdan kaçırdığınız bütün sözler siz vilayete varmadan kendisine ulaştırılacaktır belki de. Siz bu tarafın insanını tanımıyorsunuz. Tanımıyor muyum? Bir sürü it kopuk bu alçaklara pavuç bırakacağımı mı sanıyorsunuz diye bağırdı general. Agüe'yi kendi ellerimle yakarım da onlara bırakmam. Yapmayalım da bu cücelerin oyunlarını bozacak bir plan tasarlayalım. Savurdukları tehditlere bakılırsa size karşı her çareye başvurmakta kararlılar. Madem ki yangından söz ediyorsunuz generalim, bütün binalarınızı ve çiftliklerinizi sigorta ettirin. Yahu Mişo, döşemeciden kastettikleri nedir biliyor musun? Dün Tüyün boyunda yürürken küçük çocukların döşemeci geliyor diye bağırışıp kaçtıklarını duydum. Bunu cevaplamak Sibile'ye düşer. Sizin kızınızı görmek hoşuna gider onun dedi üzgün bir tavırla. Ama madem ki bana soruyorsunuz söyleyeyim. Bu haydutlar size bu lakabı takmışlar generalim. Niye? İşte generalim pederiniz nedeniyle. Vay namussuzlar diye bağırdı general sapsarı kesilmiş bir vaziyette. Evet Mişo, babam mobilya satıcısıydı. İnce işler yapan bir marangozdu. Kontes bunu bilmez ama ben kraliçeler ve imparatoriçelerle valsler yapmış biriyim. Bir an duraksadıktan sonra bu akşam ona her şeyi anlatacağım diye bağırdı. Sizin alçak bir insan olduğunuzu iddia ediyorlar diye sürdürdü konuşmasını Mişo. Ya, hemen hemen bütün arkadaşlarınızın öldüğü Ezling'de nasıl sağ kaldığınızı soruyorlar. Bu suçlama generalin gülümsemesine yol açtı. Mişo ben vilayete gidiyorum diye bağırdı. Kudurmuş gibiydi. Sigorta poliçelerini hazırlatmaktan başka bir şey yaramasa da gideceğim oraya. Kontes hazretlerine bildiriniz lütfen gittiğimi. Madem ki savaş istiyorlar savaşacağız. Ben de onlarla uğraşacağım. Sulanje burjuvaları ve onların köylüleriyle. Düşman bir ülkedeyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Koruculara kanunsuz işler yapmamalarını tembihle. Gariben Vatel'le ilgilen biraz. Kontes korkmuştur. Olup bitenleri kendisinden gizlemek gerek. Bir daha buraya gelmez yoksa. Ne general ne de Mişo içinde bulundukları tehlikeden haberdardılar. Mişo bu Burgonya Vadisi'ne daha yeni gelmişti. Düşmanın eğilimini görmekle birlikte gücünü bilmiyordu henüz. General ise yasanın gücüne inanıyordu. Bugünün yasa koyucusunun yaptığı biçimiyle yasa sanıldığı kadar etkili değildir. Ülkenin her yerinde aynı eşitlikle uygulanmaz. Uygulamada ilkelerini inkar edecek kadar değişiklik gösterir. Bu durum her dönemde az çok belirli olarak fark edilir. En güçlü iktidarın çıkardığı yasaların bile bütün Fransa'da uygulandığını iddia edecek kadar cahil tarihçiler var mıdır acaba? Konvansiyonun emriyle yapılan insan, erzak ve para zor alımlarının ülkenin büyük merkezlerinde olduğu gibi Provence'da, Normandiya'nın bir köşesinde, Bretagne sınırında da yapıldığını kim iddia edebilir? Bugün şu ya da bu ilde bir kafa kesilirken bir komşu ilde aynı suçu hatta daha korkuncunu işleyen bir başkasının korunduğunu hangi düşünür inkar edebilir? Hayatta eşitlik istenir. Oysa eşitsizlik yasada, ölüm cezasında. Bir şehrin nüfusu belirli bir sayının altına düştü mü yönetim biçimleri de değişir. Fransa'da yasaların eksiksiz uygulandığı, yurttaşların yasaların çözmeye çalıştığı kamu yararı ya da gelecek sorunu kavradığı 100 şehir vardır aşağı yukarı. Fransa'nın geri kalan bölümünde yurttaşlar yalnız geçici zevkleri düşünür ve herkes kendisine herhangi bir biçimde zarar verebilecek şeylerden kaçınır. Böylelikle de Fransa'nın hemen hemen yarısında her tür yasa, yönetim ve hükümet eylemini etkisiz kılan bir eylemsizlik görünür. Bu direnişin siyasal hayatın temel sorunlarıyla bir ilgisi yoktur. Vergi tahsilatı, askere alma işlemleri, büyük suçların cezalandırılması yürür tabii ki ama kabul edilmiş bazı gereklilikler dışında ahlakla, çıkarlarla, bir takım yolsuzluklarla ilgili bütün yaptırımlar genel bir isteksizlikle bir kötü niyete çarparak işlemez duruma düşer. Bu öyküde anlatılanlara bakarak bir zamanlar 14. Louis'nin avlanmaya ilişkin yasa nedeniyle Bretagne'de karşılaştığı direnmenin burada da Montcornet'e karşı yinelendiği kolayca fark edilir. Avlanma yasasının neden olduğu, iğrenç olaylar yüzünden büyük bir olasılıkla birkaç av hayvanın canını kurtarmak amacıyla yılda 20-30 kişi feda edilecektir. Fransa'da 20 milyon insan için yasa, kilise ya da belediye kapısına asılan beyaz bir kağıttan başka bir şey değildir. Resmi makamlardan söz ederken, Mouchet'in kullandığı kağıtlar sözü buradan geliyor. Birçok ilçe belediye başkanı, basit bucak belediye başkanları henüz bu mertebeye ulaşamadılar. Bülten de Lua resmi gazete sayılarıyla külah yapıp içine üzüm dolduruyorlar. Bucak belediye başkanlarına gelince, içlerinde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı öyle çok ki dehşete düşüyor insan. Medeni durum kayıtlarının hali daha da beter. Ciddi yöneticilerin çok iyi bildiği bu durum yavaş yavaş düzelecektir kuşkusuz ama Fransa'da büyük, yararlı ve güçlü her şeye karşı nasıl ses yükseltilirse merkeziyetçiliğe de karşı çıkılır. Dolayısıyla merkezi güç bir yerde her zaman etkisiz kalacak. Başka bir güç karşısında yenik düşecektir. Bu güç generalin çattığı ve medyokrasi diyeceğimiz güçtür. Soyluların zorbalığına karşı çok yaygara koparılmıştır. Bugün de maliyecilerin zorbalığından, iktidarın yolsuzluklarından yakınılıyor. Bu yolsuzluklar Russo tarafından sözleşme diye adlandırılmış. Kimileri anayasa, kimileri de karta diyor. Bir yerde kral, başka bir yerde ise çar. İngiltere'de parlamento denilen toplumsal boyundurun açtığı yaralardan başka bir şey değildir belki de. Ama 1789'da başlayan ve 1830'da yinelenen toplumsal eşitleştirme hareketi burjuvazinin kuşku verici zorbalığını hazırlamış ve Fransa'yı burjuvaziye teslim etmiştir. Ve bugün ne yazık ki çok yaygın olan bir durum, bir ilçenin, küçük bir şehrin, bir kaymakamlığın bir aile tarafından yönetilmesi durumu. Kısaca Gobert'in restorasyon sırasında ele geçirebildiği gücün açıklanması bu toplumsal hastalığı bütün kesin tanımlardan çok daha belirgin biçimde tanımlayacaktır. Zulme uğramış birçok yerleşim merkezi, ses çıkarmadan ezilmiş birçok insan, bu olayda özel yaşamda karşılaşılan büyük bir felaketi unutturacak toplu bir yıkım görür. General hiç arası kesilmeyen bir mücadeleyi yeniden başlatmayı düşlediği sırada, eski kahyası bütün La Vieux-Fayet ilçesi üstüne germiş olduğu ağ şebekesinin halkalarını bütünlemiş bulunuyordu. Konuyu uzatmamak için Gobertin'in o bölgeyi dev bir ağaca gelip geçine kendini bitkinin doğal bir parçası sandıracak kadar ustaca sarılmış bir boğa yılanı gibi sarmasını olanaklı kılan ilişkilerini kısaca sunmam gerek. 1793 yılında Avon Vadisi'nde Mouchon adını taşıyan üç kardeş vardı. 1793'ten sonra eski derebeylik dönemine karşı duyulan nefret nedeniyle Aguya Vadisi yerine Avon Vadisi denmeye başlanmıştı. Ronqueores ailesinin mallarını yöneten büyük kardeş konvansiyonda bölge temsilcisi oldu. Halk savcısı Gobertin'in Sulanje'yi kurtardığı gibi o da Ronqueores'in malını ve canını kurtardı. İki kızı oldu. Biri avukat Jandrin'le, ötekisi de Gobertin'in oğluyla evlendi. Kendisi 1804'te öldü. İkinci kardeş, ağabeyinin koruması altında bedavadan Conche konağına sahip oldu. Tek mirasçısı olan biricik kızını ülkenin zengin çiftçilerinden Gerbe ile evlendirdi ve 1817'de öldü. Papaz olan Mouchon'ların sonuncusu ihtilalden önce La Vieux-Fayet rahibiydi. Katoliklik yeniden kurulduktan sonra o da bu küçük başkentte papazlık yapıyordu. İstenen yemini vermek istememiş ve uzun süre Aguye'deki manastırda baba oğul Gobertinlerin gizli koruması altında yaşamıştı. 67 yaşına gelmişti. Karakteri yöre halkının karakterine çok benzediğinden herkes kendisini sever ve sayardı. Pintilik derecesinde tutumluydu. Çok zengin olduğu sanılıyordu. Servet sahibi olduğunu sanılması kendisine karşı duyulan saygıyı pekiştiriyordu. Monseigneur Piskopos saygıdeğer La Vieux-Fayet rahibi diye çağrılan rahip Mouchon'a çok değer verirdi. Halkın Mouchon'u sevmesi yalnızca zengin olmasından ileri gelmiyordu. Monseigneur kendisini birçok kez il merkezinde yüce bir kilise yönetimi makamına getirmek istemişti ve Mouchon bu öneriyi her seferinde geri çevirmişti. Böylelikle halkın sevgisini biraz daha kazanmıştı. O sırada La Vieux-Fayet belediye başkanı Gobertin, Bacanağı Asliye Mahkemesi Başkanı Bay Jandrin'den sağlam bir destek gördü. Gobertin'in oğlu mahkemede en çok işi olan dava vekiliydi ve bölgede çok büyük bir ün kazanmıştı. 5 yıl bakanlık emrinde çalıştıktan sonra yazıhanesini satmaktan söz ediyordu artık. Amcası Jandren emekli olunca yerini almak için yalnızca avukatlık yapmak istiyordu. Başkan Jandren'in tek oğlu ipotek memuruydu. 2 yıldır başsavcılık makamında oturan Sudri'nin oğlu körü körüne Gobertin'e bağlıydı. Kurnaz Bayan Sudri, kocasının oğlunu Rüşu'nun tek kızıyla evlendirerek ona iyi bir gelecek sağlamış, durumunu sağlamlaştırmıştı. Eski pederin ve Sudri'lerin çifte serveti kraliyet savcısına kalacaktı. Böylelikle de bu genç adam ilin en varlıklı ve en önemli kişilerinden biri olacaktı. La Vie aux Folles kaymakamı Bay de Lupoy, en önemli bakanlıklardan birinin genel sekreterinin yeğeniydi. Belediye başkanının en küçük kızı Elise Gobertin'in kocası olacaktı. Elise'in drahoması avısınınki gibi beklentiler dışında 200 bin franka ulaşıyordu. Bu memur 1819 yılında La Vie aux Folles'ye geldiği zaman Elise aşık olmakla farkında olmadan akıllıca bir iş yapmış oldu. Bu isteğe uygun görülmemiş olsa onu çoktan başka görevlere naklini istemeye zorlarlardı ama ilerisi için tasavvurları kendisini Gobertin ailesine bağlıyordu. Aile reisi ise bu evlilikle yeğenden çok bakanlıktaki amcaya önem veriyordu. Amca da yeğenin çıkarlarını düşünerek bütün nüfuzunu Gobertin'in lehine kullanıyordu. Böylelikle kilise yargı gücünün her iki biçimi hareketli ve hareketsiz, belediye ve yönetim yani iktidarın dört ayağı belediye başkanının keyfine göre işliyordu. 15. ayrımın sonu sayfa 203.